Anayasa değişiklik teklifine hayır oyu vereceğini açıklayan Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, önceki gün mecliste MHP lideri Devlet Bahçeli ile 2 saatlik bir görüşme yaptı. Türk medyasında geniş yer bulan bu sohbetin detaylarını Yusuf Halaçoğlu, SBS Radyosu Türkçe programına da anlattı.
Ya normalde tabii eskiden beri tanıştığımız için bir takım özel konular konuştuk ama tabii ki bu yeni anayasa tasarısı meselesi üzerinde de konuştuk. İşte bununla ilgili görüşlerimi ilettim. Bunun uygun olmadığı konusundaki görüşlerimi bildirdim. Onun dışında işte kendisi onun cevabını falan verdi. Onları konuştuk. Yani hemen hemen bütün endişeler orada dile getirildi. Kendisi de ona karşılık Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu göz önüne alarak bu harekette bulunduklarını ifade etti. Yani bu şekilde.
Yusuf Bey, bütün Türkiye kamuoyu merak ediyor aslında MHP liderinin anayasa değişikliğiyle ilgili evet. Neden fikir değiştirdiğini. Siz konuşmanızdan edindiğiniz izlenimle ne söyleyebilirsiniz? Neden değişmiş olabilir Devlet Bahçeli'nin fikri?
İşte Türkiye'nin içinde bulunduğu durum, biliyorsunuz Suriye Savaşı var, terör örgütleri var. Türkiye'nin beka sorunu olduğu ifade ediliyor. O sorunlardan dolayı Türkiye'nin bir kaosa düşmesinin önüne geçmek ve Türkiye'nin önündeki bir takım engellerin ve Türkiye üzerinde oynanan oyunların önüne geçmek için böyle bir yola başvurduklarını söylüyor. Şu anki yönetimin de zaten kanun nizamda dinlemediğini, böylece hiç olmazsa bir kanuni çizgi içerisine çekeriz diye düşündüklerini belirtiyor.
Peki bu sözler sizi tatmin etti mi Yusuf Bey?
Yetmediği için ben bugünkü yine Facebook sayfamda zaten beni tatmin etmedi ve dolayısıyla benim fikrim değişmedi, ben hayır demeye devam ediyorum diye açıklama yaptım, biliyorsunuz.
Peki Yusuf Bey, sizce Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki milletvekilleri bu oylamalar sırasında nasıl bir yol izleyecek? Şimdilik geçen birkaç madde var ancak bundan sonra daha kritik maddeler var.
Biliyorsunuz maddelerden çok, biliyorsunuz maddelerin hepsi kabul edilse de tüm üzerinde yapılacak oylama son derece önemli. Eğer tüm üzerinde yapılan oylamada 330'un altında kalırsa zaten hepsi rafa kaldırıyor, atılıyor, bir kenara atılıyor.
Evet, sizin öngörünüz ne?
Ben bu? O son oylamada en azından hayır demeseler bile çekimsel kalacaklar vesaire düşünüyorum.
Yani 330'u geçemez mi hükümet diye düşünüyorsunuz?
Yani geçemez diye düşünüyorum.
Başkanlık sisteminin Türkiye'ye faydası olmadığına inanıyorsunuz siz. Bunu bize açıklar mısınız? Neden sizce faydası yok?
Şimdi şöyle, hangi sebeple başkanlığı istiyorsunuz? Yani parlamenter sistemden duyduğunuz sıkıntı nedir? Aksaklıkları nedir? Yani yasa mı çıkaramıyorsunuz? İstikrar mı yok? Ama istikrar var. 14 senedir aynı parti iktidarda. Yasa mı çıkaramıyorlar? Bütün yasalar çıkarılmış durumda. Fakat bunları uygulayan insanların yetersiz olması sebebiyle başarısızlığa uğradı veya politikaları tam olarak uygulamadıkları için, strateji belirlemedikleri için bu sıkıntılar doğdu. Dolayısıyla başkanlığa ihtiyaç yok. Bu bir. İkincisi, bir başkanlık sistemi gelecekse muhakkak ki yasamanın ve yargının, yürütmenin emrine verilmemesi lazım. Kuvvetler ayrılığının olması lazım ama burada maalesef yasamanın yetkilerinin bir kısmı Cumhurbaşkanı'na aktarılıyor. Başkan olacak kişiye aktarılıyor yani. Dolayısıyla burada büyük bir sıkıntı var.
Türkiye bu anayasayla tek adam yönetimine gidiyor yönünde eleştirilerin kaynağında da bu gerekçeler var zaten Sayın Halaçoğlu. Dolayısıyla sözlerinizden anladığım kadarıyla siz de buna inanıyorsunuz, öyle mi?
İnanıyor değil yani, açık ve net olarak gösteriyor. Şimdi siz yasama organının görevlerini siz eğer kararnameyle bir kişiye aktarıyorsanız meclisin zaten fonksiyonu sona eriyor demektir. Yani açık ve net. Çünkü anayasanın 7. maddesi yasama yetkisi milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Bu yetki devredilemez açık ve net olarak. Ama siz devrediyorsunuz. Devrettiğinize göre o zaman yasama sizin kontrolünüzde. İkincisi, Cumhurbaşkanı partili bir Cumhurbaşkanı haline geliyor. Yani kendi partisinin iktidarı durumunda, ki olma ihtimali %99, böyle bir durumda yasamayı da kontrol edebilecek hale geliyor. O zaman da zaten demokrasi olmaz bunun adı. Yani herhangi bir kuvveti bir diğer kuvvetin emrine, yürütmenin emrine verdiğinizde zaten buna demokrasi diyemezsiniz.
Birkaç gazeteci bize eğer bir suç işlerse Cumhurbaşkanı, ona dokunacak hiçbir kimse kalmayacak eğer bu anayasa geçerse deniliyor. Doğru mu?
Doğrudur. Yani Anayasa Mahkemesi 2-3 yüce divan oluyor aynı zamanda. 15 üyesinden 12'sini kendisi atıyor. Şimdi kendisini kim yargılayacak o zaman? İkincisi, Yüce Divan'a sevk için 600 milletvekilinden 400'ünün onay vermesi lazım. İktidar partisi kendisine ait olduğuna göre, kendi partisi olacağına göre, peki bu sayıyı nasıl yakalayacaksın?
Bu yüzden mi sizce tek adam diktatörlüğü deniliyor buna?
Kesinlikle öyle olur. Yani daha Türkiye'de demokrasinin tam oturmadığını göz önüne alacak olursanız, sonuçta oraya varacaktır. Şu an anayasayı dinlemeyenler yarın dinleyecekler mi sizce?
Peki Yusuf Bey, halkın mecliste yapılan oylamalardaki maddelerin içeriği, yani anayasa değişikliğinin içeriğiyle ilgili yeterince bilgilendirilmediği de ifade ediliyor. Sizce de öyle mi?
Ya şimdi televizyonların mesela bu görüşmeleri vermesi gerekirken vermiyor. Televizyonlarda muhalif olan kişilerin tartışmasına da müsaade edilmiyor. O zaman nereden öğrenecekler? Sadece sosyal medyadan öğreniyorlar. Bu da bütün halkın buna hakim olduğu anlamına gelmiyor biliyorsunuz.
Bir de gizli oylamanın ihlal edildiği söyleniyor.
Açık net o. Zaten videolarda da var. Herkes göstererek darp atıyor. Böyle bir şey olmaz yani. Orada yığılıyorlar ve bir yerde baskı da var. Deminki oylamada bir düzenleme yapıldı belli ölçüde ama yine de tam olarak bunu söylememiz mümkün değil.
Yani usule aykırı hareket ediliyor. Bu durumda oylamaların geçersiz sayılabilme ihtimali ya da anayasaya aykırı olma ihtimali var diyorsunuz.
Eğer Anayasa Mahkemesi gerçek hukuk özelliklerine taşıyorsa bunu normalde iptal eder. Zaten dediğim gibi anayasaya aykırı bir anayasa hükmü çıkarılıyor. Yani yasama yetkisini bir şahsa devredilmesi mümkün değil. 6. madde de bunu belirtiyor zaten anayasanın. Dolayısıyla orada yanlış, büyük bir hata var. Anayasaya uygun olmayan bir anayasa maddeleri çıkarılıyor.
Peki Yusuf Bey, son sorumu sorayım. Devlet Bahçeli'nin mecliste bu anayasa değişikliğinin geçmesine yardımcı olacağı, ancak referandum sırasında muhalif olarak, yani muhalefet tarafında duracağı söyleniyor.
Onu söylüyorum. Öyle bir şey söz konusu olmaz. Buradan geçmesine müsaade etmez yani. Normalde bunu sağlayacak kişi.
O zaman referandumda da evet diyecek diyorsunuz.
Evet yani. Zaten öyle söyledi. Ben eğer dedi meclise evet dersem referandumda evet derim diye açıkladı zaten.
O zaman MHP ile AKP blok halinde referandumda evet için çalışacak diyorsunuz.
Yok, MHP çalışacak belki ama taban karşı çıktığı için pek fonksiyon olmayacak.
Siz tabanın karşı çıktığına inanıyorsunuz yani.
İnanma değil, zaten birebir beraber olduğumuz için, görüştüğümüz için biliyorum.
Peki buna rağmen nasıl oluyor da parti yönetimi böyle bir karar alabiliyor Yusuf Bey?
Artık ona bir şey söyleyemem, onu onların bizi cevaplaması lazım, benim değil.